Ayrım 5.
Herkes kendi söyleyeceklerini kendisi seçer. O sadece söz sahiplerinin söylediklerinin etkisini ölçebilmesine ve diğer insanların bu konudaki fikirlerini alabilmesine olanak veren bir tür sahne atmosferi sağlardı. Madame de Rombol'ün salonunda ve onun ardından ortaya çıkan çok sayıda benzerinde hayata Sokrates'in tercih ettiği gibi belli bir mesafeden bakan ama sorularla kendilerini eziyet etmek yerine düşüncelerini zarafetle dile getirme çabası üzerinde yoğunlaşan her sınıf ve milletten insan bir araya gelirdi. Garrick'in oyun gücünün Shakespeare'e katkısı neyse salonların konuşma sanatına katkısı da o olmuştur. Her ikisi de Madame Necker'in sözleriyle hislerin başkalarının ruhuna intikal ettirilmesini sağlayan araçlardı. Horak Walpole'un salon müdavimlerine benzer insanlara duyduğu öfke, özgür düşünceciler, bilginler, ikiyüzlü Rousseau, alaycı Voltaire, hepsi benim için de ayrı birer sahtekardır. Madame Geoffrey'nin salonunun en sadık müdavimlerinden biri haline gelmesine engel olamadı. Çünkü başka insanların gösterişçi hallerinden ne kadar rahatsız olsa da, hoşlarına gitmekten zevk aldığı zeki kadınların varlığının normal şartlarda sıkıntı verici olabilecek toplantıları coşku dolu birlikteliklere çevirebileceğini keşfetmişti. Ömrüm boyunca diye yazmıştı ev sahibesi hakkında, karşısındakinin hatalarını yakalamakta ve onu ikna etmekte bu kadar usta olan bir başka insanla karşılaşmadım. Hatalarının yüzüne vurulması daha önceleri hiç hoşlanmadığım bir şeydi. Onu hem günah çıkartıcım hem yöneticim tayin ettim. Bir daha karşılaştığımızda sanırım ona ''Ey sağduyu'' diyeceğim. ''Gel otur, ben şunları şunları düşündüm ama ne saçma değil mi?'' Zeki kadınlarla zeki erkeklerin bir araya gelişi, seks ile zeka arasındaki ilişkiyi farklı bir düzleme taşıdı. Sıcak, derin, zaman zaman tutkulu arkadaşlıklar kurulsa da hemen hemen her seferinde bunların ehlileşmiş olmaktan çok platonik bir yanı vardı. Kadınlar ve erkekler birbirlerine görünüşleri temelinde değil, kişilikleri için değer vermeyi, kendilerini ve birbirlerini anlama çabası içinde farklılıklarından yararlanmayı öğrendiler. Bu buluşmalardan her birinde derinlemesine ancak katılımcıların uyumlu davranması kuralı gereğince işin içine garez karıştırılmadan tartışılan vecizeler, şiirler, mersiyeler, portreler, müzik ve oyunlar doğdu. Edebiyat, bilim, sanat, politika ve adab-ı muaşeret konularındaki yenilikleri takip etmeye yönelik bilinçli bir çaba söz konusuydu. Halbuki salon idare eden kadınlar bu konuların hiçbirinde uzman değildi. Bu kadınların başarısı, erkekleri sırtlarında taşıdıkları kaba saba akademik mirasın ağırlığından, tartışmanın kişinin sahip olduğu bilgiyle karşısındakini ezmesi anlamına geldiği fikrinden kurtarmak oldu. Böylelikle 18. yüzyıl nesrine berraklık, zarafet, evrensellik aşıladılar. Fikirleri başka zihinlerin süzgecinden geçirmeyi, ciddiyetin neşe de içerebileceğini, mantıkta hislere de yer olabileceğini, kibarlığın içtenlikle el ele yürüyebileceğini gösterdiler. Londra'da bir salon açan ve 1664'te henüz 34 yaşındayken ölmeseydi, adından çok daha fazla söz ettirebilecek olan Bayan Catherine Phillips kendi salonunu şöyle tarif ediyordu. Kadın ve erkek üyeleri açık, sohbet konularını şiir, din ve insan yüreğinin oluşturduğu bir dostluk cemiyeti. Bununla birlikte küçük grupların genellikle katılımcıların bireyselliğini ve grup dışındaki atılımcılığını kısıtlayan bir etkisi vardır. Salonlarda filizlenen yapı kısa sürede tahammülsüzlükleri ortaya çıkartan müstebit bir hal aldı. Her ne kadar başkalarıyla iletişim kurmanın tadını çıkarma sanatının peşine düşmüş ve Montaigne'in doğanın çeşitliliği ve uyumsuzluğu dediği şeye sahip çıkmayı amaçlamışlarsa da, sık sık kendi zekalarının olağanüstü kıvraklığına ya da olağanüstü zeka kıvraklığını taklit ederek yarattıkları şeye tapar hale geldiler. Ve neticede sahte konuşmaların içine yuvarlandılar. Salonlar kraliyet salonları kadar sıkıcı yerlere dönüşünce çözüm teke tek ilişkilere çekilmek oldu. Daha mahrem konuşmalara duyulan özlemin çoğalması ve içtenlik konusundaki takıntının giderek daha mutlak bir hal almasıyla üzerinde derinlemesine düşünülmüş kişisel fikirlerin alışverişi için tek uygun sığınak mektup olarak görünmeye başladı. Konuşma isteği duymak bir konuşmayı canlı tutmak için yeterli değildir. Örneğin 18. yüzyıl İspanyası, bir kadının kocası dışındaki bir erkeğe kendisiyle baş başa konuşma ayrıcalığını sunması anlamına gelen fısıltı sanatını icat etmiştir. Kur yaptıkları hanımlar uğruna pek çok kahramanlık sergileyen ortaçağ şövalyelerine karşılık bu kez erkeklere söz söyleme işindeki becerilerini gösterme fırsatı verilmiş oluyordu. Söz konusu ilişkinin platonik olması öngörüldüğünden kocalar bu duruma itiraz etmiyordu. Bir diğer neden de hayran erkeğe düşen görevin sahip olamayacağı bir kadına duyduğu bağlılığı gösteren bir esaret komedisinde rol almak oluşuydu. Nitekim aşık erkek bir hizmetçi gibi kadının peşinde dolanırdı. Sabahın 9'unda yatağının dibinde biterek ona çikolatalar ikram eder, o günkü kıyafeti için önerilerde bulunur, yürüyüşlerinde ona refakat eder, evine çiçekler ve boneler yollardı. Gel gelelim, ne kadın ne erkek söyleyecek fazla bir şey bulabildiğinde konuşmalar hizmetçilere dair dedikodu ve şikayetlerin ötesine geçemezdi. Şapkalar, atlı arabaları, koşum takımları ve nallar üzerine konuşabilen bir hanım kendisini bilgeliğin zirvesine ulaşmış sayıyor ve konuşmanın gidişatını kontrol edebilecek durumda olduğunu düşünüyor. Erkekler de kadınların gözüne girmek için aynı lügatı ezberleyip kendilerini gülüş duruma düşürüyorlar. Aynı falsolu başlangıç İtalya'da ve hiç kuşkusuz başka yerlerde de yaşandı. Biz Cenovalı kocalar diye yazıyordu içlerinden biri 1753'te. Fazlasıyla meşgulüz. Karılarımızın hayatında ise onlara eşlik eden birisi olmadan tüketemeyecekleri kadar boş vakti var. Usta bir aşağı, bir köpeğe ya da bir maymuna ihtiyaç duyuyorlar. Ortada önemli bir eksiklik vardı. Eğitim. Maria de Zaya Sotomayor, kadınların büyük bölümünün içine hapsedildiği cehalete daha 1637'de karşı çıkmıştı. Ancak bir yandan erkekleri yalnızca potansiyel talipler olarak görüp bir yandan onlara baş kaldırmak kolay değildi. Kilise, kadınların erkeklerle konuşması düşüncesine ateş püskürüyordu. Gabriel Coagiono, toplumsal ilişkilerin arkasındaki şer, Cortejo denilen sohbetlerin ifrata vardırılması ve zararları üzerine adlı denemesi buna örnekti. Chris Quisveo ve Cortejo, 18. bölümde açıklayacağım gibi yeni bir şeyin başlangıcı olabilirdi. Ne var ki giderek ilgi gösterme, aşıkane davranışlar ve kibarlık gösterileriyle ilerleyen öylesine katı ve zorunlu bir sürece dönüştü ki, başlangıçta içerdiği bir nebze tutkuyu da yitirerek neredeyse evlilik kadar usandırıcı ve hantal bir kod halinde kurumlaştı. Konuşma konusunda çekinen sıkıntı, İngiltere örneğinde kendisini özellikle belli etmiştir. İngiltere'nin konuşma kralı Dr. Johnson'dır ve Boswell'den daha iyi bir biyografi yazarı başka bir alternatifle ortaya çıkıp onu tahtından indirene kadar da öyle kalacaktır. Oysa Johnson için konuşma bir türlü yakasını bırakmayan ve yaşamın özünü oluşturduğuna inandığı dehşet, kötülük, umutsuzluk duygularını gizlemek için kendi etrafını ördüğü sistem bir duvar gibiydi. O kadar ki yaşamın ille de mutsuzluktan ibaret olmayabileceğini ileri sürenler karşısında hiddete kapılıyordu. Bu düşüncelerle savaşmak anlamsızdı. Yapılabilecek tek şey dikkatimizi başka konulara çevirerek onları kafamızdan uzaklaştırmak olabilirdi. Johnson bu nedenle örgü ören, el işi yapan kadınlara gıptayla bakıyordu. Ve nitekim kendisi de nafile yere örgü ve müzik öğrenmeye çalışmıştı. Onu rahatlattığı için Johnson'ın en büyük zevki konuşmaktı. Ama yaptığı gerçek anlamda konuşmak değildi, bir alışveriş değildi. Onun yeteneği her konuda kusursuz bir dille mükemmelen oluşturulmuş görüşler ileri sürmekti. Fikir ayrılıkları onu ilgilendirmiyordu. Çünkü ortada bir ihtilaf varsa bunun galip gelen taraf eliyle ortadan kaldırılması gerektiğine inanıyor ve galip gelenin her zaman kendisi olması için elinden geleni yapıyordu. Johnson hiçbir zaman karşıt görüşlerin değerini keşfedemedi. Bir sorunu tek bir veciz sözle özetleyebildiği için insanlar ona hayrandı. Ama bu yaptığıyla konuşmayı başlatmıyor, sona erdiriyordu. Her ne kadar yeni bir insanla tanışmadığım her günü kayıp addederim gibi ilgi çekici bir ifadesi mevcutsa da Londra'dan bıkan adam hayattan da bıkmış demektir. Çünkü hayatın sunabileceği her şey Londra'dadır. Ya da Amerikalılar dışında tüm insanlığı sevmeye hazırım. Ya da Fransızlar pis, terbiyesiz, görgüsüz insanlardır gibi özlü sözleri bu ifadeyi yalanlar. Dr. Johnson bütün hayranlık uyandırıcı özelliklerine rağmen bir çıkmaz sokaktır. Tanıdığım Oxford hocaları arasında en az onun kadar kederli ve en az onun kadar parlak taklitçilere rastladım. Ve kelimelerinin kederlerini dindiremediğini gördüm. Salonlar yetenekli beyinler arasındaki söz alışverişini alevlendirmekle birlikte yabancılarla ya da herhangi bir iddiası olmayan kimselerle nasıl konuşulacağına dair bir şey öğretmiyordu. İngiltere'nin konuşma tarihi, rafine dilin sınıf farkı konusundaki takıntıyı nasıl kalıcı hale getirdiğini ve nüfusun birbirlerini anlamıyor olmakla iftihar eden kesimlere ayrılmasına nasıl ön ayak olduğunu gösterir. 1908'de bir kadın doktor, ayrı sınıflardan iki insan arasında sahici bir konuşmanın mümkün olabileceğinden artık şüpheliyim diye yazıyor ve şöyle devam ediyordu. Hastalarımla ve yakınlarıyla aramda geçen tüm konuşmalar had safhada tek taraflı bir nitelik arz ediyor. Kimi zaman ben konuşuyorum, kimi zaman da onlar. Ama asla eşit iki taraf gibi değil. Bir soru, küçük bir hayret ifadesi, onların görüşlerinin belli belirsiz ayrılan bir yorum veya sözlerini onaylamayı bir an bile ihmal etmem genellikle suspus olmaları için yeterli. Böyle durumlarda genellikle aniden çark ediyor ve az önce söylediklerinin tam karşıtı görüşler ileri sürüyorlar. İnsanlar arasında ortak bir dil gelişmesini engellemek için olağanüstü çabalar harcanmıştır. Emekçi sınıflarla yakın ilişki içinde olmuş herkes diye yazar aynı doktor, Sakson kökenli olmayan sözcükleri anlamakta ne kadar güçlük çektiklerini gayet iyi bilir. Latince ya da Yunanca'dan türetilmiş terimlerin sürekli kullanımı yüzünden bu insanlar kendilerine söyleneni anlamaktan sık sık aciz kalıyorlar. Yeni eğitimli orta sınıfın kendisini başkalarından ayırmak için seçtiği yol tam da buydu. Kitabi konuşmak ve mümkün olduğu kadar çok heceli sözcükler kullanmak. Bu üslup resmi polis dilinin 5. kalite taklitleri olarak günümüzde de varlığını sürdürüyor. Üst sınıflar ise kendi jargonlarını geliştiriyorlar. İnce telaffuz farklarına dikkat kesilerek üstünlüklerini ispat etmeye çalışıyorlar. Zübbeliğin yegane amacı konuşmayı sınırlamaktır. Gözde klişeler yardımıyla bunun nasıl yapılacağı Disraeli tarafından açıklanmıştır. İngilizce ifade zenginliği açısından olanakları geniş bir dil ama öğrenmesi pek zor değil. Benim görebildiğim kadarıyla şu 4 kelimeden oluşuyor. Hoş, enfes, büyüleyici ve can sıkıcı. Bazı dil bilgisi uzmanları bu listeye bayılmak kelimesini de ekliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri de etnik ve ulusal farklılıkların körükleyici etkisiyle konuşma işinde benzer engellere takılmaktan kaçamamış görünüyor. Ancak hepsinden kötüsü, kadınlarla erkeklerin bir gün aynı dili konuşabileceğine yönelik umudunu hemen tümüyle kaybetmiş olması. Bir ömür süren araştırmaların sonunda Deborah Tannen'in vardığı sonuç, kadın ve erkeğin birbirini anlamasının mümkün olmadığı, konuşurken bütünüyle başka şeyler anlatmaya çalıştıklarıdır. Kadınlar konuştukları insandan destek beklemektedir, oysa erkekler sorunlara çözüm bulmak peşindedir. Tannen'a göre kadınlar cemaat duygularını güçlendirmek için şikayet ediyor, arkadaşlık kurmanın yolunun çocukların yaptığı gibi sırlarını açmaktan geçtiğini düşündükleri için dedikodu yapıyorlar. Öncelikli amaçları yalnızlık duygusunu bertaraf etmek olduğundan başkalarının dertlerine istekle kulak veriyorlar. Buna karşılık erkekler dinlemekten hoşlanmıyor. Çünkü dinlemek kendilerini geri planda hissetmelerine neden oluyor. Erkeklerin daima başa güreşmesi gerekiyor. Kadınlara anlayış gösterecek zamanları yok. Tannen kişilere davranışlarını değiştirmelerini söylemenin tamamen yararsız olduğu fikrinde. Onun bulduğu çözüm insanlara toplumsal dil bilimi öğretmek, erkek ve kadın cinsinin ayrı oyunlar oynadığına, tatminsizliklerin kişisel bozukluklardan değil, cinsiyet farklılığından kaynaklandığına ikna olmaları ancak böyle mümkün olabilir. Erkeklerle kadınlar ayrı kültürlerde yetişiyorlar ve hiçbir zaman gerektiği gibi iletişim kuramayacak birer yabancıdan farksız olduklarını anlamaları, ayrı diller konuştuklarını kabul etmeleri gerekiyor. Amerikalı evli çiftlerin karşılıklı konuşmaya ayırdığı içler acısı ortalama süreye, haftada yarım saat değinen Tannen, konuşmak için gayret bile etmediklerini söylüyor. Birleşik Devletler'in yalnız kalabalıkların ülkesi olduğu mitini kendi adıma inandırıcı bulmuyorum. Ama konuşmanın normalde olduğundan çok daha harikulade bir şey olması gerektiği hayaline kapılan pek çok Amerikalı kendini buna inandırmış durumda. 2000 yılda hiç mi bir şey değişmedi? Han Fai Tuzu meseleyi daha M.Ö. 3. yüzyılda çözmüştü. Han Fai insanlara kendisini dinletemiyordu. Daima yanlış anlaşılıyordu. Nükteden görünmeye çalışsa ciddiyetsizlikle suçlanıyor, uysal davransa samimiyetsiz bulunuyor, söz sırası kendine gelmeden lafa girecek olsa cezalandırılıyordu. Farklı insanlar ona beceriksiz, kendini beğenmiş, palavracı, ödlek ve dalkavuk sıfatlarını yakıştırıyordu. Durum böyle olunca ağzını açmaya çekinmesinde ve açınca da tedirgin olmasında şaşılacak bir yan yoktu. Han Fai bütün bunlara rağmen konuşmayı ve fikir belirtmeyi seviyordu. Neticede bu sevdası ona bir idam cezası kazandırdı. Arkasında bıraktığı tek kişilik hiddet ve ikna edici olmanın önündeki güçlükler üzerine denemeler içeren kitabı kendisi başaramamış olsa da ne yapmak gerektiğini bildiğini gösterir. Konuşmanın önündeki engel konuştuğumuz kişinin yüreğini tanımamamızdır. Tanımadığımız bu yüreğe sözcükleri yerleştirmeyi bilemememizdir. Han Fai sorunun özünün insan denen varlığın bir muamma olmasına dayandığını görebilmişti. İnsanı ilgi çekici yapan, konuşmaya değer kılan da budur elbette. İnsanlar her zaman beklendiği gibi davranan yaratıklar olsaydı konuşmanın anlamı kalmazdı. Çünkü konuşmayı ilham eden şey aramızdaki farklılıklardır. Konuşmak günah çıkartmaktan ve bunun din dışı nitelikteki uyarlamalarından apayrı bir şeydir. Sıkıntılarımızı bizi dinleyecek olan birinin üzerine boca etmekten, gerekirse parasını ödeyerek kendimizi dinletmekten çok ayrıdır. İyileştirmek için dinleyen kişinin amacı ortaya bir açıklama koyarak itiraflarımızın sonunu getirmektir. Bu açıklama sık sık çocukluğumuzla ya da cinselliğimizle ilişkili bir deneyime, şu ya da bu biçimde bir günah keçisine dayandırılır. Oysa konuşmak iki taraf arasında eşitlik talep eder. Haddizatında konuşmak eşitlik kurmanın en önemli yollarından biridir. Retorik, münazara, jargonlar, özel diller bir de dinlenmiyor ve anlaşılmıyor olmanın yarattığı hüsran konuşmanın düşmanlarıdır. Konuşmanın gelişip serpilebilmesi için her iki cinsten ebelere ihtiyaç vardır. Kadınlar genellikle bu işte daha becerikli olmuşlarsa da feminizm tarihi kimilerinin konuşmaya boş verip tüm güçlerini ikna etmeye yöneldiği anları da kaydetmiştir. İnsanların eşit olmaya başlamaları ancak konuşmayı öğrenmeleriyle mümkün olacaktır. 3. Köklerini araştıran insanların yeterince derinlere bakmaya ancak başlaması. Saçları kırlaşmaya yüz tutmuş bir adamla genç bir kadın dans ediyor. Adam İngiliz ve kadına şöyle diyor. Öyle hoş bir yüzünüz var ki bir de aksanınız olmasa. Kadının açıklaması gerekiyor. Yüzü Japon ve Avrupalı karışımı, belki Alman, belki Slav, belki de Fransız. Aksanı ise Amerikan aksanı. Adamın kendisi için hayıflanmaya hakkı olmadığını düşünüyor. Tersine tam da doğru yüzyılda doğduğu fikrinde. Çünkü o ne tamamen doğuya ne de batıya ait. Tokyo'daki kız okulunda aldığı eğitim sırasında öğretmenin tahtaya yazdıklarını uslu uslu defterine geçirirmiş. 15 yaşına geldiğinde Japon olmayı öğrenmiştim artık. Ama tam da değil. Çünkü itaatsizlik ettiğinde arkadaşları ondan uzak durur ve ona Amerikalı derlermiş. Derken babasının uygarlığı keşfetmek ve müzik eğitimi almak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne kökenleri aldırış edilmeyen ülkeye gitmiş. Ancak sanatçıların oluşturduğu milliyetsiz camiada gerçek anlamda kabul görecek kadar yeteneği olduğundan kuşkuluymuş. Bunun yerine Washington DC'de uluslararası ilişkiler dalında bir diploma edinmiş ve Çin üzerinde uzmanlaşmış. Tayvan'da geçirdiği 2 sene zarfında bir İngiliz'e aşık olmuş. Kendisini dünya vatandaşı olarak görse de bunu bangır bangır ilan etmeyi gereksiz buluyor. Bu saatten sonra önemli bir sanatçı ya da önemli bir kişi olamayacağını öngörüyor ama kendisine alternatif bir rol bulmuş durumda. Londra'da bulunduğu süre içinde dünya vatandaşlarına her zaman çok da kucak açılmadığını keşfetmiş. Kayınvalidesi sadece aksanından hoşlanmamakla kalmayıp kayıtsızlığını da beğenmemiş ve onu ailenin içine almayı bir türlü aklına yatıramamış. 6 senelik birlikteliklerinin sonunda sevgilisi hala birbirlerine uygun olup olmadıkları konusunda kararsızmış. Hiçbir tanımlanmış kategoriye tam olarak uymayan modern bir kadın ne yapar? Hem zaten herhangi bir tanımlanmış kategoriye tam olarak uyabilecek modern kadın var mıdır? Maya şimdi tüm dünya şehirleri içinden Paris'te karar kılmış. Burada kimse bana karışmaz, Fransa'da her şey kabul edilir. Ama tabii bunun nedeni Fransızlaşma gayretine girmemiş olması. Kendimi bir çingene gibi görmeyi seviyorum. Farklı renklerden oluştuğumu hissediyorum. Beni Amerikan yanım mı yoksa Japon yanım mı tanımlıyor bilemiyorum. Ben ikisinin birleşimiyim, ikisinin toplamıyım. Halihazırda Japon televizyonda habercilik yapıyor. Bir batılıyla İngilizce röportaj yaparken tamamen batılı oluyor ama makyajını yapıp Japonca röportaj yaptığında gözleri bir başka türlü parlıyor. Konuştuğu dil mimiklerini dönüştürüyor. Başka bir insan gibi görünüyor. Bu kalemimim ben diyor. Bunun yararı yanında kendisini rahat hissettiği insanların olağanın çok ötesinde bir yelpazeye yayılması. Avrupa'nın taht sürgünü devrik krallarıyla hiç zorlanmadan röportaj yapmış. Çünkü hepsi acı çekmenin ne olduğunu bilen insanlar. Washington'un en tehlikeli köşelerinde tek başına dolaşmış çünkü ben de bir azınlığın parçasıyım diyor. Tek kişilik düşüncelerin şehri Paris'te, Maya'da şehir halkının yarısı gibi yalnız yaşıyor. Mesafeli bir insanım diyor. Sorunlarım olduğunda kapımı kapar ve sadece düşünürüm. Onları başkalarına açmam. Maya'nın basit bir bağımsızlık reçetesi var. Aksiliklerle karşılaştığında bunların suçunu kendi üzerine alıyor. Bu onu rahatlatıyor. Çünkü böyle olması hala umut edebileceği anlamına geliyor. Başka birilerini değil, sadece kendisini değiştirmesi gerekiyor. Başkalarını değiştirmek fazla zor bir iş. Kendimi terbiye etmeye çalışıyorum. Bu bana üzerinde uğraşabileceğim bir şey veriyor. Annesi ona canını sıkan insanlara acımayı başarırsa meselenin yarısını halletmiş olacağını öğretmiş. Maya'ya göre bu kurala sadık kalmak özgür olmaya yetiyor. Özgürlük arayışının bir parçası da etrafında çok fazla nesne birikmesine izin vermemek, maddi şeylere bağlılığı olmadığını söylüyor. Birisi en sevdiği çaydanlığını kırdığında ilk 1-2 dakika öfke duymuş, sonra kendi kendine demiş ki her şeyin bir ömrü vardır, her şeyin bir sonu vardır. İstediği şey etrafını çevreleyen eşyaya sahip olmak değil, onların uyarıcı etkisini hissetmek, bu da sürekli değişmeleri gerektiriyor. Şu günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde pek revaçta olan insani duyguların her şeyden önemli olduğu, korunması gereken kutsal ve dokunulmaz şeyler olduğu felsefesi onu cezbetmiyor. Çocukken bir konuda katı bir görüş oluşturamamanın, meselenin her iki yanında görüyor olmanın sıkıntısını çekermiş. Neyin doğru olduğuna hiç tereddütsüz karar veren Budist büyükannesinin bilgeliğini taklit etmek elinden gelmiyor. Çocukluğunda pazar günleri devam ettiği Hristiyan okulu da sorularına cevap bulmasına yardımcı olmamış. Fikirlerini dile getirebilmek Maya için en öncelikli sorun değil. Bunun iki nedeni var. Birincisi fikirleri doğru olmayabilir ve ikincisi zaman içinde fikrini değiştirebilir. Bağnaz kişilerin karşısında kendini kapana kısılmış gibi hissediyor. Onu yanlış düşünüyorsun demeye zorluyorlar. İtiraf etmesi zor ama bu insanlardan hoşlanmıyorum. Maya'ya göre bile bile insanların üzerine basmak, kasten kötülük yapmayı seçmek en büyük suç. Onun tutkusu iktidar arayışından ve başkalarını boyunduruğun altına alma hırsından uzak durmak. Bir kenara çekilip iyi yaptığım işle, yani insanları bir araya getirmekle uğraşmayı tercih ediyorum. Maya bir arabulucu ve arabuluculardan büyük insan olmaz. Buna karşılık iki tarafa da ait olmadığı için farklı düşünen insanların aralarına girip onları birbirleriyle konuşmaya ikna edebiliyor. Kendisiyle aynı koşullarda yetişmiş olan kız kardeşi onun yaşadığı sorunlardan hiçbirini yaşamamış. Amerika Birleşik Devletleri'nde edebiyat dalında lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra Japonya'ya dönerek bir bankada çalışmaya başlamış. Başlangıçta Maya da Japonya'nın Amerikalı yanına ağır bastığını düşünüyormuş. Çünkü Japonya hayatın ne olduğunu keşfettiği yermiş. Fakat sonraları orada yaşamaya devam edemeyeceğini anlamış, ederse bir yanımı ölüme terk etmiş olacaktım. Japonya'da fazla uzun boylu, fazla dobra kaçıyorum. Kendimi kısırılmış gibi hissediyorum. Hem evler fazla ufak. Ama belki de dünyada ona küçük gelmeyecek bir ülke yok. Bazen tek kişilik varoluşu ona acı veriyor. Hasta olduğunda onunla ilgilenecek birinin eksikliğini duyuyor. Bazen akıl danışabileceği birini özlüyor. Bazen sevinçlerini paylaşma arzusu duyuyor. Aşina olduğu yerlerde tek başına yürüyüş yapmaktan büyük zevk alsa da uzun yolculuklar söz konusu olduğunda iş zorlaşıyor. Orta Doğu toprağına adımlamanın, bir kıtayı daha ana vatanının sınırları içine katmanın özlemini duyuyor. Keşke erkek doğmuş olsaydı, o zaman maceracı yanını son sınırına kadar zorlardı. Korkularının üstesinden gelmek Maya için değişmez bir amaç.